17. Ayrım.
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Türgök artık Gültekin ve Tülay Yazgan'ın tüm zamanlı işi haline gelmiş durumda. Bu kitaplık nasıl kuruldu merak ediyordum. Önce Türkiye'deki derneklerden değişik zamanlarda konuştuk, daha sonra konuşma yavaş yavaş o yöne doğru gelişti.
İstanbul'da Hale Bacakoğlu adındaki arkadaşım bir dernek kurdu. Özellikle bebeklerin kendileri ve aileleriyle uğraşıyor. Aslında okula başlamamış çocukların eğitimi başka ülkelerde erken eğitim veya erken müdahale adı altında devlet işi ama bizde henüz başlamadı. Belki başlar ama henüz yok.
Yok değil mi?
Hayır henüz yok. Bebeğin annesi babası eğitiliyor evvela. Bebeğe nasıl muamele edecekler, nasıl öğretecekler çevreyi bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu tür programlarda 3 yaşından başlıyor. Evleri dolaşan kişiler var. Masraflı bir iş. Hale Hanım'ın elinde 100'den fazla bebek var. Birçok kişi çalıştırıyorlar artık dernekte. Onlar dolaşıyorlar evleri, annelere babalara eğitim veriyorlar. Bir derneğin yapabileceği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir araştırmaya göre Türkiye'de 181 kör var diyorlar, görme özürlü. Bunların 1/4'ü çocuk diye düşünebiliriz. Çünkü genel nüfusun 1/4'ü çocuk. Daha fazla olabilir ama Özürlüler İdaresi'nin ankette yaptığı bir araştırmaya göre 180 bin. Okullarımızda görme özürlü öğrenci sayısı 1500'den fazla değil.
O kadar az mı?
Birçok özürlü belli değil. Çoğu tahmin ediyorum köylerde, küçük kasabalarda. Kimisi bilmediği için vermiyor okula, kimisi saklıyor kızını. Kız çocuklarını biliyorsunuz okula vermekte güçlük var Türkiye'de. Bu görme engelli olunca büsbütün bir problem oluyor. Görme özürlü kız çocukları okula çok zor gelebiliyorlar.
Bir başka gün konuşmamızda üniversitede öğrenciyken İzmir'de bir körler kitaplığı kurma girişiminde bulunduğunu, bu girişim için para toplandığını ama değişik nedenlerden bu girişimi sonuçlandıramadığını anlattı. Gültekin Bey, kör, sağır dilsiz, zihinsel engelli gibi tüm özürlüleri bir çatı altında toplayan derneklerin pek işlevsel olmadığını, yüzeysel ve göstermelik işlerin ötesine gidemediklerini görünce körlere hizmet için bir dernek kurulması gerektiğini anlamış. Mithat Enç'le birlikte kurdukları 6 Nokta Körler Derneği bu anlayışın sonucudur. Biliyorsunuz Gültekin Yazgan hem öğretmenlik hem de avukatlık yapıyordu. Ve bu arada evde öğretmen olarak çalışan Tülay Hanım'a elinden geldiğince yardım etmeye çabalıyordu. Diğer körlere hizmet etmek, onlar için olanaklar oluşturmak sürekli gönlünde olan ama fırsat bulamadığı bir amaçtı. Ancak her ikisi de emekli olduktan sonra bu yönde çalışabilme olanağı buldular. Hedefleri körler için bir kitaplık kurmaktı.
2003'te böyle bir şeyin olabileceğine inanan yakın arkadaşlar grubuyla derneği kurduk. Amacımız körler için kitaplık oluşturmaktı. Kurucu kadromuz 16 kişiden ibaretti. Yakın dostlar, beni çok iyi bilen dostlar. Onun için bu davaya inandılar yani.
Fakat şurada bir not eklemek istiyorum. Kör Uçuş kitabını okumaları olaya çok daha farklı bakmalarını sağladı, biliyor musunuz?
Tabii öyle.
Dernekten önceydi Kör Uçuş.
Tabii önce.
Gültekin Bey'i biz tanımamışız dedi bir kısmı. Çünkü okula gidiyor, geliyor, çalışıyor. Evet başarılı, avukatlığını yapıyor ama arkasındaki gerçeği görmek.
Sizi istisna gibi görüyorlar. Yetişmiş, çok çabalamış. Aferin. Aferin ama körler hakkında genel olarak gene aynı görüş devam ediyor idi. Şimdi de ediyor ama daha azaldı.
Şu an çok önemli bir gözlem yapıyorsunuz. Olanakların herkesin yararlanacağı şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyorsunuz değil mi?
Evet, yani böyle yetişen birkaç kişi istisna. Ötekiler olamaz mı? Olabilir ama işte arada böyle bir tane çıkar gibisi düşünürler herhalde. Bu kitaplık kurulmasına yanaşanlar artık öyle düşünceden vazgeçtiler.
Başkasının da yetişebileceğini, olanak sunulursa bir yere gelebileceğini düşünüyorlar şimdi.
Ve eğitimde kitap ihtiyacının elzem olduğuna, kültürel gelişim içinde kitap sağlanması gerektiğine inanan arkadaşlardı. Kitaplığı 7-8 ay sonra açtık.
Önce derneği kurduk, hazırlık yapıldı.
Kiraladığımız daire içine girilecek gibi değildi, berbattı. Eski kiracılar tamamen harap etmiş. Her şeyi değiştirildi, ıslah edildi. Ben istedim ki kitaplık herhangi bir derneğin çatısı altında olmasın. Şöyle bir durum var. Şu dernekte barınamayan, kızan, kafası kızan ayrılıyor, yeni bir dernek kuruyor. Yani 40 kadar körner derneği var.
Evet, maalesef.
Biz bilincinin olmadığı yerde böyle olacaktır. Başka türlü olmuyor ne yazık ki.
Benim birinin parçası olarak başlamam taraf tutmak olurdu.
Bir de şunu eleştiriyoruz, onu söyleyeyim. Derneklerin yaptıkları işlerin farklı olması lazım. Hiçbirinin körlerin istihdamında, körlerin işe yerleştirilmesine yönelik bir çalışması yok. Herkes her işi yapıyor. Bütün dernekler. O zaman da hiçbir iş tam olarak yapılamıyor.
Şimdi kitaplık bölümleri açmaya hevesleniyorlar mesela.
Çeşit çeşit açılmasına hiç lüzum yok. Körlerin en önemli ihtiyacı iş hayatı. Ondan sonra diğer sosyal gereksinmeler. Asıl o tip şeylerle meşgul olunması lazım.
Bir sosyal baskı grubu olarak çalışılması lazım. O görevi herhangi bir dernek gibi bir sürü amaçları olan bir şey açtığınız zaman okuyun tüzüklerini, üf her şey yapılıyor. Tabii o kadar konunun içinde hiçbir şey yapılamaz. Kitaplık da açsan o da yarım kalır. Özellikle ayrı bir dernek olmasına önem vermişim bu nedenle. Yıllar boyu gözlem sonucu ortaya çıkan bir fikir tabii. İngiltere'de de, Amerika'da da gördüğüm kitaplıklar hep başlı başına kitaplık. Kitaplık hizmeti veren, onun yanında iş bulmayla, yoksula yardım veyahut burs vermeyle uğraşmıyor. Bizim kitaplığımızın herhangi bir derneğe bağlı olarak değil de hepsinden ayrı olarak kurulmasının başta gelen gerekçesi bu. Amaç, Türkiye'de eksik olan bir şeyi tamamlamaktı. Çünkü sırf körlere kitaplık hizmeti vermek üzere çalışan bir kurum yok.
Ve nitekim zaten Türkiye ismini İçişleri Bakanlığı ona dayanarak verdi, tek olduğu için.
Bazı derneklerde kitaplık bölümleri var. Bunların en iyisi gene Altı Nokta'nın kitaplık bölümüdür. Burada mesela İl Halk Kütüphanesi'nde 22 yıldır sesli kitaplık bölümü var. Fakat teknolojik olarak bir gelişim yapamadılar. Örneğin CD'ye geçemediler. Bir faydası oldu tabii, faydasız diyemem ama bürokratik yapısı nedeniyle teknolojik atılımları yapamıyorlar. Örneğin bir şey alacak olsalar ihaleyle almaları lazım en basiti.
Sonra cumartesi çalışma olmuyor, belli bir saatte görevli gidiyor, yani çok işlevsel değil.
Ankara'da Milli Kütüphane, ben bildim bileli 50 seneden fazla olmuştur. Salih Düzü çalışırdı orada. Önce kabartma yazılı kitaplarla başladı fakat geçenlerde kendileri söyledi. Topu topu 1000 kitap civarındaymış bütün varlıkları.
50 senelik bir geçmiş yani olmuyor ama işte bunlar böyle parça parça.
CD'yi bilmezler. Hala kasetle çalışıyorlar. Kaset çok geri kaldı ve çok pahalı.
Şimdi bizim kitaplığın en büyük özelliği dergi çıkarılması. Her ay bir aylık dergi çıkıyor. Yavru Balarız diye bir dergi çıkıyor ki 2 senesi doldu. İlk öğretimin 4. sınıfına kadar olan çocuklara yönelik bir dergi bu. İçinde öyküler, şiirler, hayvanlar hakkında bilgiler, bilmeceler, tekerlemeler falan oluyor. 4. sınıftan orta son sınıfa kadar olan grup içinde Balarız dergisini çıkarıyoruz. Daha büyük çocuklara yönelik çeşitli kademeleri var. Mesela bu dergilerde Bilim Çocuk'tan yararlanıyoruz, National Geographic Kids'ten yararlanıyoruz, sonra Ebe Sobe ve Çoluk Çocuk gibi dergilerden, hikaye kitaplarından. Yani sürekli bir kaynağımız var. Onlara en son çıkan dergilerin yazılarını aktarıyoruz.
Zaten bu dergiler toplama. En iyi yazıları topladığı için iyi oluyor.
Telefon ediyorlar, Balarısı Morası dergi niye gecikti diye. Gecikti mi heyecanlanıyorlar, böyle ilgi gösteriyorlar. Hiç daha önce böyle bir aylık dergileri olmamış. Böylece bizim çocuklarımıza çeşit çeşit dergi, çeşit çeşit kitap gidiyor, onlar seçiyor, alıyorlar.
Gündüzlü öğrencilerin her birinin evine teslim edilir. Körler okulunda yatılı olanların kütüphanesine 10-15 tane yollanır.
Mesela bu 23 Nisan'da şöyle bir şey yaptık. Gönüllü arkadaşlarımızdan yardım para topladık ve 23 Nisan hediyesi olarak onlara, küçüklere ve daha büyüklere kabartma öyküler bastık kitap olarak. Onlara bu size armağan diye sürpriz yapıp yolladık. Çocukları okumaya teşvik eden şeyler bunlar. Onu çok güzel değerlendiriyor mesela aileler. Oturuyorlar çocuklar, gelen bilmeceleri annelerine soruyorlar. Veyahut da bilin bakalım diye bir soru ekimiz oluyor, onu uyguluyorlar. Bir de bir seneyi geçti, Arkadaş diye bir kültür edebiyat dergisi yayınlanıyor. Bu kültür edebiyat dergisinin bir yazı kurulu var. Yazı kuruluna Mavisel Yener, Hidayet Karakuş da katılıyor. Onlar da bizim çabamıza iştirak ediyorlar. 10 kişilik bir grubuz. Bu grup haftada bir muhakkak toplanıyor.
Dergi grubu. Dergiye girecekleri seçmek için.
Nerede toplanıyorlar? Dernekte mi?
Dernekte toplanıyorlar. Pazartesi günleri ve konular var. Bir plan yaptık. Söz gelimi bir yazarımızı tanıyalım bölümü. Onu tanıtıyorsun. Onunla ilgili mesela eşinin onun hakkındaki görüşünü yazıyorsun. Bir eserinden bir parça koyuyorsun. Sonra 4 öykü koyuyoruz. Öykü köşesi olarak dergiye. Bir yabancı öykü, bir mesela Aziz Nesin'in komik bir öyküsü, eski yazarlardan bir öykü oluyor, bir de yeni yazarlardan. Böyle bir sıralama yapıyoruz. O seçiliyor sürekli. Herkes okuyor. Devamlı bir üretim var. Şiir köşesi var. Mesela şiir köşesinin bir bölümünün adı Tarih Boyunca Aşk Şiirleri. Sümerlerden başladı, Hint edebiyatı falan, böyle eski dönemden çok hoş şiirler.
Bayağı bir emek veriliyor.
TRT'den bir arkadaş okuyor mesela bunu. Bir diğer bölüm bilimden bir yaprak. Onun için bilimden teknoloji veya herhangi bir konuda bir yazı oluyor. Ondan sonra düşün ne biraz düşün diye düşündürücü bir yazı oluyor. Hukuk bilgileri diye bir bölüm koyduk. Bu bölümü Gültekin Bey yazıyor. Temel hukuk ilkeleri, temel haklar ve uygulamaları. Sonra bir müzik köşesi var. Bir arkadaşımız var bizim yönetim kurulunda aynı zamanda Önder Kütahyalı. Profesör kendisi emekli oldu. 2 sene önce kendisi görmeyen bir arkadaş.
Evet, tanışmıştım ben kendisiyle.
Müzik köşesini o hazırlıyor. Ben okuyorum bu köşeyi. Mesela bu sayının müzik köşesinde Ravel tanıtılıyor. Ravel'in bolerosunu çalıyorsun orada.
Sesli olduğu için dergi müziği canlı olarak verebiliyorsun.
Türküler ve öyküleri diye bir köşe var. Bir türküyü çalıyorsun, öyküsünü anlatıyorsun. Sağlık köşesi var. Beden sağlığı. Mesela pilates nedir? Nasıl yapılır? Ruh sağlığı köşesi var. Çeşitli yazılar konuluyor.
Bilgisayar köşesi var.
Evet ha, bir de arkadaş mutfağından lezzetler. Onlara kolay yapacakları köfte çeşitleri, çorba çeşitleri, salata çeşitleri. Onların tariflerini veriyoruz. Sonra onlardan gelen yazılar var. Onları koyuyoruz. Mesela şiir yazıp yolluyorlar. Bir takım yazılar yolluyorlar. Onlar konuyor. Tarihle ilgili bir bölüm, yurdumuzu tanıyalım diye bir bölümümüz var. Ve 6 saatlik kadar bir dergi. Ve her dergide çok mükemmel çıkıyor.
Elinize sağlık. Ne güzel.
Kaydedilmek üzere dergiyi okuyacakları özenle seçiyoruz.
Ayda bir mi çıkıyor?
Evet, ayda bir. Haftada bir toplanıyoruz, hazırlığını yapıyoruz. Devamlı da hazırlık halindeyiz yani.
Doğal olarak iyi bir yemek var ortada.
Mevcut kaynakları kullanıyoruz.
Söyleşi köşemiz var. Şimdi mesela biz sizinle bir söyleşi yapmamışız. Ama sizin kitabınızın tanıtımını koymak istedik. Kitabınızdan sorular çıkardık, cevaplarını bulduk. Böylece sizinle bir söyleşi yapmış olduk o arada.
Öyle mi?
Ama başkası okudu. Bir keresine Çağrı geldi. Çağrı ile bir söyleşi yaptılar. Onunla da yaşlılık konusuna konuştular. Hakan Tartan, bu yazının yazıldığı sırada Konak Belediye Başkanı ve Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarından... O geldi, onunla bir konuşma yapıldı. Tiyatro sanatçıları da var. Bunu şimdi 1000 tane yolluyoruz.
1150 tane basıldı.
1150. 600 ile başladık, 1150'ye ulaştık.
Oysa Türkiye'de 7-8 bin olması lazım bunu okumak isteyen. Ama kargo masrafları önemli bir gider. Biz tek başımıza o masrafın altından kalkamayız.
Yani sponsorsuz asla kalkamayız.
Bir ayda 1600-1700 paket mutlaka gidiyor. En az.
Üyelerin her bir ayda 3 kitap istiyor.
Çünkü kitapları olsun istiyorlar.
Ve mesela sizin çok kitabınızı yolluyoruz biz. Çok istiyorlar.
Öyle mi?
Çünkü seslendirildi hep o kitaplar. Lisede görünce savaşçı istiyor, insan insanı istiyor. Yani mış gibi yaşamları istiyor. Bunları biz çoğaltıyoruz ve çoğaltma için de böyle bir grup çalışan var. Makine gibi çalışıyorlar, fabrika gibi.
Telefonla istemeleri kafi. Birkaç gün içinde paketlenip kopyası gönderiliyor o kitabın. Geri de istemeyiz. Geri vermek diye bir şey yok. Yani gidenin evinde de bir kütüphane oluşuyor.
Size bir broşür de verelim de bulunsun.
Burada hizmeti alan karşılığında hiçbir katkıda bulunmuyor. Bu nereye kadar gidebilir?
Tabii yaptığımız şeyin karşılığı para olmuyor.
Sponsorun da bu işten kazanacağını bileceği bir yöntem bulunabilir mi acaba?
Böyle bir şeyi düşündük. Şimdi dedik ki bizim bu dergimizin aylık masrafı 1000 lira. Kaç adet çıkarıyoruz? 1000 veya 1100. Biz dergide hem üzerine yazıyla hem de içine sesli olarak bu derginin bu sayısı mesela Doğan Cüceloğlu tarafından karşılanmıştır desek diye düşündük. Önerdik ama bu fikri sponsor olacaklara ulaştırmak önemli.
İnternet sitemizde de var böyle bir ihtiyacımız oldu.
Sitenizin adresi www.turgok.org'du değil mi?
Evet, bu bilgileri siteye koyduk. Mesela dedik ki çocuklara kabartma kitap basmak için sponsor olunsa İngilizce veyahut diğer ders kitapları basılıyor. Maliyeti yüksek oluyor.
Mesela 50 öykü kitabını basmak için gerekli masrafı üstleniyorum dese biri, 50 kitabı basıp yollayacağız biz.
Öyle bir sponsorluk mesela bize çok destek olur.
Bilhassa basın kuruluşları ilgilenebilir ama erişmek önemli.
Evet, bu önemli bir konu ve bunun üzerinde düşünelim. Değerli okurlarım, bu kitaplığın tanıtımı ve sponsor bulması için sizin aklınıza gelen fikirler olursa lütfen bana www.dogancuceloğlu.net'e yazın. Ben bu fikirleri değerlendirerek kendilerine ulaştırırım.
Modern bir kitaplık olmalı. Sıradan bir kitap deposu değil. Birçok hizmet veriyor. Konferanslar, kurslar. Hele bizim çocukların çok ihtiyacı var. bilgisayar kursu, sonra hiç olmazsa buradaki liselerde okuyanlara bazı derslerde destek temin edecek kurslar. Onu verecek insanları buluruz da yerimiz yurdumuz yok. Sonra mesela müzik meraklıları için müzik saatleri tertiplemek gibi. Yani kültürel hizmetler vermemiz lazım. Bunları yapamıyoruz. Sadece kitap hizmeti veriyoruz.
Söylediğiniz hizmetler önemli. Dediğiniz gibi orası kitapların depolandığı bir yer değil. O hizmetler sayesinde anlam kazanıyor orası. Anladığım kadarıyla şu anda en çok duyulan daha büyük bir mekan.
Evet ve bir de birkaç masrafı yüklenecek destekleyiciler. Çünkü günlük giderleri karşılayacak ufak bağışlarla idare ediyoruz.
Yerimiz büyüsün ki bilgisayar kursu açalım. Çünkü körlerin geleceği bilgisayar öğrenmekte. Gültekin Bey 70 yaşında bilgisayar öğrendi, hayatı değişti.